Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 2020 yılında tüm dünyanın yaşadığı bir virüs felaketi var. Koronavirüs deniyor. Bu felaket gizlenen birçok gerçeğin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ortaya çıkan en önemli hususun kapitalizmin çöküşü olduğu net bir şekilde gözükmektedir. Bugün kapitalizm gerçekten artık tamamen bitti. Çökme noktasına geldi. Ve onun yerine artık konacak olan da Kur'an-ı Kerim'deki sistem olmalıdır. Bizim bütün gayretimiz de o olmalıdır Müslümanlar olarak. Bugünkü dersimizde kısaca bu konuya temas edeceğiz. Burada Kur'an-ı Kerim'le irtibatı açısından İsra Suresi'nin ilgili ayetlerini okuyacağız. Allahü Teala İsra Suresi'nin 4. ayetinde şöyle diyor. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. O kitapta, yani Tevrat'ta, kendi kitaplarında İsrailoğulları için şu hükmü koyduk. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَب۪يرًا. Şurası kesin. İki kere yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Ve çok üst seviyelere de geleceksiniz. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ. Birincisinin vaadi geldiği zaman, süresi geldiği zaman size çok güçlü olan kullarımızı gönderdik. Fecaesu hilalet diyar, evlerinizin aralarına kadar girdi ve size cezasını ve cezanızı verdiler. Ve kâne vâdem mef'ûle, bu yerine getirilmiş olan bir vaat oldu. Şimdi burada bakıyoruz, İsrailoğullarına çok üstün bir şeyin verildiği, hakimiyetin verildiği dönem Süleyman Aleyhisselam dönemidir. Yani Süleyman Aleyhisselam da zamanında İsrailoğulların elde ettiği hakimiyet o kadar büyüktü ki Allahü Teala kuşları, cinleri de onun emrine vermiş ve çok büyük bir ordu oluşturmasını lütfetmişti. Bununla ilgili ayetler var. İstersen o Sad Suresi'nin ilgili ayetlerini böyle bir oku da görmüş olalım.
Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad Suresi'nin 35. ayetinden itibaren okuyacağım. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın zor bir imtihandan geçtikten sonra etmiş olduğu duayla başlıyor. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam, Kale Rabbi gıfirli ve hebli mülken la yenbeği li ahadim min ba'di inneke entel vehhab. Rabbim, suçumu affet ve bana öyle bir hakimiyet ver ki benden sonra kimse ona ulaşamasın. Çünkü çokça bağışta bulunan sensin. Devamında 36. ayet. Fesekharene lehur rih tecibi emrihi ruha en haythi asab. Bunun üzerine rüzgarı emrine verdik. Onun belirlediği tarafa tatlı tatlı eserdi. Ve şeyadine külle benne ve gavvas. Bina yapabilen ve denize dalabilen bütün şeytanları da emrine verdik onun. Ve aharine mugarrenine fil asfet. Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik. Evet. Hâzâ atâ'unâ femnün ev emsik bi gayri hisab. Bu bizim sana ikramımızdır. Başkasına istersen ver, ister verme, hesabı sorulmayacaktır. Ve inne lehu indenâ lezülfe ve husne me'eb. Katımızda bize daha yakın olma ve mutlu son onun hakkıdır. Diye devam ediyor. Eyüp Aleyhisselam'la ilgili tarafa geçeyim mi?
Tamam. Şimdi yani Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a onun duasını kabul ederek hiç kimseye vermediği bir hakimiyet veriyor. Cinleri ve kuşları kendi emrine veriyor. Biliyorsunuz Nemil suresinde de işte Hüt kontrol ediyor. Hüt gidiyor. Dolaşıyor. Belkıs'ın sarayına gidiyor. Orada Süleyman Aleyhisselam'ın bilmediği bilgiler getiriyor ona. Ve sonra Belkıs'ın şeye gelmesi gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam, yani o ayrıntılara girmiyorum. Öyle bir güce kavuşmuş ki Süleyman Aleyhisselam. Orada diyor ki, kendi en tepe adamlarını topluyor. Hanginiz bana Belkıs'ın arşını, Belkıs'ın tahtını getirebilir? Çünkü Belkıs'ın tahtının çok güzel olduğunu Hüt kuşu söylemiş Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam kuşların dilini biliyor. Cinlere hükmediyor, insanlara hükmediyor. Üç tarafta da orduları var. Şimdi orada yanında cinlerden ifrit diyor ki, sen makamından kalkıncaya kadar ben sana onun tahtını getiririm. Makamından kalkması ne demek? Yani burada iş bitinceye kadar yani. Yani mesai bitene kadar, mesai bitimine kadar getiririm diyor. Ama oradan kitaptan bilgisi olan birisi, yani Tevrat'tan bilgisi olan birisi, ki o bilgi Allah-u Teala'nın oraya koyduğu bilgidir. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler arasındaki irtibatı çok güzel bir şekilde kuranlar bugün de o bilgiyi Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilirler, ama henüz o noktaya gelinmiş değil. Diyor ki, yani mesai bitimine kadar değil, senin gözünü kapatıp açmana kadar ben getiririm. Yani ta Yemen'deki tahtı şeye getirecek, Kudüs'e getirecek. Yani bugün mesela bir ışınlama düşünülüyor, ama uzaktan bir eşyanın getirilmesi henüz hayal bile edilemiyor. Yani ışınlama henüz yapılmış değil. Yapılmış değil ama düşünülüyor. Şimdi şey görüyor, getiriyor o kitaptan bilgisi olan kişi. Bu bir mucize falan değil. Tamamen ilimle olan bir şey. Şeyin yanına geliyor Süleyman Aleyhisselam'ın ve bunu görünce, bu benim Rabbimin bana bir ikramıdır. Ben şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim? Cenab-ı Hak beni bu şekilde imtihandan geçirecek diyor. Ve öyle bir şey ki, Belkıs da çok güçlü bir devlet başkanı olan bir hanım. Ama Süleyman Aleyhisselam'daki bu bilginin olduğunu öğrenince, ona karşı koyamayacağını bildiği için geri geliyor. Geldikten sonra yani öyle bir hale getiriliyor ki o bilgiyle, o tahtı gelmiş oraya, tahtın bulunduğu salonun tamamı tekpare, yani şey, yekpare bir billur döşeniyor. Yani böyle parçalar değil. Yani sanki bir su imiş gibi gözüküyor. Ve şey geliyor oraya, fazla şey yapmıyor, fazla zaman geçirmeyelim çünkü asıl konuya gelmemiz açısından. Hadi işte o salona gir deniyor, eteklerini çekiyor, şey zannediyor ki suya giriyorum Belkıs. Bakıyor ki saray, ona bu senin tahtın mı diye soruyor. Aa, sanki o, ha anlıyor, bu benim tahtım. Diyor ki, zaten sizdeki bu ilim bize ulaştığı için ben geldim, teslim oldum diyor. Yoksa çok güçlü bir şey. Şimdi bakın, Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a çok büyük bir güç vermiş. Ondan sonra herhangi bir kişiye öyle bir güç vermemiş. Yani cinlere hükmedeceksiniz, kuşlara hükmedeceksiniz. Kuşlardan ve cinlerden ordunuz olacak.
Tabii. Da benden sonraki ne de?
Yani benden sonra hiç
kimseye bu ulaşılmayacak bir diyor. Ve duada kabul olduğu anlaşılıyor.
Tabii, kabul etmiş Allah-u Teala onu. Zaten görüyoruz. Şimdi Süleyman Aleyhisselam İsrailoğullarından bu kadar büyük bir hakimiyetten sonra, yani bu İsra suresinde anlatıldığı gibi, bakıyorsunuz ki bunlar yanlış işler yaptıkları için bu Nabukadnezar deniyor. Bizde İslami kaynaklarda Buhtun Nasr diyor. Buhtun Nasr döneminde Kudüs'ü de kaybediyorlar. Her şeylerini kaybediyorlar ve meşhur Babil sürgünü oluyor. Şimdi işte burada Allah-u Teala diyor ki işte bilinci gerçekleşti diyor. Evet çok yükseldiniz ama büyük de bir sürgün yediniz. Babil sürgünü. Babil'den sonra bir Roma sürgünü var ama o zaman şeylerin bir devletleri falan filan yok. Şimdi ayeti okuyayım sen dikkatle takip et. Yani kendini
tutsun ki değil ya.
Sen kendini bizim mesela şey izleyicilerimizden birisinin yerine koyarak şey yaparsan bak şimdi burada diyor ki Allah-u Teala İsra suresinde 6. ayette diyor ki ثُمَّ رَدَتْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ sonra size bir kez daha onlara karşı bir güç verdik وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ mal ve evlatla da size destek verdik yani artık eskisine göre çok çoğaldınız ve cealnakum ekseren nefira nefir konusunda en çok olan kişiler yaptık. Nefir kelimesi cemaat anlamına, çevresindeki insanlar, destekçiler manasına geliyor. Şimdi bunu asker manasına da kullanılıyor. Tabi askeri güç anlamında, caydırıcı güç manasında da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi dolayısıyla ister caydırıcı güç olarak anlayalım, ister etrafında destekçileri olarak anlayalım. Bugün Yahudi sermayesi tüm dünyaya hakim olmuş vaziyettedir. Yani Amerika tamamen Yahudi sermayesinin kontrolündedir. Avrupa öyle, Türkiye öyle, Rusya öyle. Ondan sonra işte Çin, Japonya, dünyanın hemen her tarafı o sermayenin kıskacı altına alınmıştır. Dolayısıyla ister istemez insanlar onların taraftarı olmuşlardır. Onun için işte Orta Doğu'da biliyorsun yani şey yapıyorlar Irak'ı karıştırdılar, Suriye'yi karıştırdılar. Bunların bütün arzuları Süleyman Aleyhisselam'dan daha güçlü bir devlet kurabilmek, dünya hakimiyetini elde etmek. Evet burada hakim gibi gözüküyorlar ama Süleyman Aleyhisselam zamanındaki hakimiyet gibi bir hakimiyet yok. Yani burada evet bir sermaye hakimiyetinden kaynaklanan bir hakimiyet var fakat kendi devletlerini kurabilmiş değiller. Yani bir tane İsrail devleti var, küçücük bir şey. Orada ayakta durma sıkıntısı çekiyor çok uzun zamandan beri. Ama kendi devletlerini bir türlü kuramıyorlar. Onu kurmalarının şartı da Cenab-ı Hak Bakara suresinin 40. ayette belirtiyor. Diyor ki ey İsrailoğulları size olan nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun diyor. Arkasından da ona verilen sözü şey yapıyor. Diyor ki bakın sizin yanınızdakini tasdik eder şekilde gelen bu kitaba inanın. Buna ilk kafir olan siz olmayın. İşte şimdi bunlar Kur'an'a inanmadan, Müslüman olmadan dünya hakimiyeti, yani dünya devleti kurma peşindeler ama bunun imkansızlığını Allah-u Teala burada şey yapıyor. Bak şimdi şuradan şey yapalım. Şimdi şu anda istersen sen o ekonomik verileri de şey yap. Mesela Avrupa, Amerika tam bir Yahudi sermayesinin etkisi altındadır ve kendi gayri safi milli hasılasının birkaç katı borçludur. Orada şeyler var değil mi? İstatistikler var mı?
Evet. Şimdi ben dünyadaki bu borç sarmalı, borçlu, borç düzeni ne diyelim, borç üzerine kurulmuş ekonomik düzenle alakalı 2019 verilerini bir bahsedeyim ben. Şimdi Çin ve Çin, Amerika ve Euro bölgesi ile alakalı konuşayım. Zaten Euro bölgesi, tabii İngiltere de dahil 2019'da artık 2020'de itibaren İngiltere, İrlanda, İskoçya dışına çıkıyor da serbest İrlanda hariç. Şimdi bu şeyi Çin'in mesela örneğini vereyim. Çin de aslında özellikle dünya ticaretinde önemli bir noktaya geldikten sonra Yahudilerin şeyini güdümüne girmiştir. Çin'de kamunun borçları 2019 gayri safi yurt içi hasılasına göre, Çin'in yurt içi hasılasına göre, yani Çin'in bütün gelirlerine göre onun %54'ü kadar. Hane halkının borcu onun %55'i kadar. reel sektörün yani normal işte sanayi ve işte aklımıza gelebilen bütün ticari ve sanayi sektörlerin onu %149 kadar toplamı %258 ediyor. Yani devletin 2,5 sene çalışması lazım ki devletin, kamunun, hane halkının ve sanayicilerin 2,5 sene hiçbir yere bir şey ödemeden çalışması lazım ki borçlanmadan çalışması lazım ki o borçları ödeyebilsin.
Abi şimdi orada şu var. Mesela
Amerika'da da durum aynı.
Çin'in bütün malı diyelim ki 100 trilyon, öyle kabul edelim. Çin'in bütün malı 100 trilyonsa borcu ne kadar? Toplam borcu 250 trilyon değil mi?
250, 258 trilyon.
258 trilyon. Şimdi bütün malını verdiği zaman 2,5 sene çalışmakla onu ödeyemez ki. Her sene %100 kazanacak değil ki. Bir şu var, bu var. Bakın 2,5 katı borç. Kime borçlanmış? Para babalarına. Peki Amerika bundan çok çok daha fazla.
Amerika'da kamunun borcu çok fazla. Reel sektörünki az ama toplama geldiğimiz zaman Çin'in 100, işte %258, Amerika'nın da %254. Avrupa daha fazla. Avrupa'nın yani Euro bölgesinin de
Yani Amerika
%262.
bütün malını mülkünü verse
Derse.
onun 2,5 katı kadar vermesi lazım ki tüm sahip olduğu şeylerin borçlarından kurtulmuş olsun.
Bir de devamlı surette de şey artıyor. Borçlanma artıyor yani azalma
Artıyor.
falan da yok
Tabii.
yani. Hani şöyle bir takvim koyamazsın. Biz her sene şu kadar fazla ödeyeceğiz. 20 sene sonra biz bunu sıfırlayacağız diye bir şey yok. Devamlı yükseliyor. Nereye kadar gider bilmiyorum.
Bir de burada şu var. Bu bir kere borç insanı köleleştirir. Onun için Allahü Teala asla bunu kabul etmez. Bunu Yahudilere de yasaklamıştır. Yani bütün Allahü Teala'nın gönderdiği nebiler faizi asla kabul etmemişlerdir. Ama ondan önce şu ayeti okuyayım. Bak şurada diyor ki size daha tekrar vereceğim. Mesela şimdi Süleyman Aleyhisselam zamanında Hüt gitti, şeyden haber getirdi. Belkıs'tan. Ama
Yemen
bugün
tarafında
tamam,
olduğu
ama bugün
zikredilen.
öyle bir hava var ki bizim cep telefonlarımıza girerek bizi evimizde, odamızda izleyebiliyorlar. Televizyonlara bir şey yaparak biz televizyon izlerken onlar da bizi
Daha
izleyebiliyorlar.
da ilerisinden özellikle bu sene haber veriyor. Çin yapmış bunu. Bu MOBESE kameralarının aşırı artırılması ve de yüz tanıma sistemli MOBESE kameraları getirilmiş.
Tabii.
Sokakta yürürken aynı anda 100 kişinin yüzünü tanıyıp sisteme işliyor. İşte
Tabii.
Ahmet bugün işte Vatan Caddesi'nde dolaştı gibi.
Tamam. Yani şu anda evet Süleyman Aleyhisselam gibi cinlere, kuşlara bir hakimiyet yok ama öyle bir hakimiyet var ki işte internet üzerinden ve diğer aletler üzerinden tüm dünyayı dinleyebiliyorlar. Herkesin özel bilgilerine girebiliyorlar. O özel bilgiler üzerinde bir takım etkiler ortaya koyabiliyorlar.
Bizim gizli dediğimiz bütün bilgiler internet üzerinde. İnterneti kuranlar da bunlar.
Onlar tabii.
Bunlara hiçbir şekilde kilit veya şey sistemi onlara şey yapmaz.
Şimdi bak burada Allahü Teala diyor ki bakın şurada yani size böyle bir şey vereceğim. Müthiş bir taraftarınız olacak. Müthiş bir caydırıcı gücünüz olacak. Şimdi caydırıcı güç dediğimiz zaman bir Amerika var bugün dünyanın süper gücü olarak. Rusya var. Çin var. Efendim işte ve onların etkisi altında olan Arap ülkeleri, İran, şöyle ben şey olarak düşünürsek mesela Suriye olarak düşünürsek baktık orada gördük ki Rusya orada var, Amerika orada var, Avrupa orada var. Ama bunların tamamı İsrail'in emellerini gerçekleştirmek için oradalar. Şeyde de öyle, işte bu Irak'ta yapılanlar da öyle. Ama gerçekleştiremediler çünkü yanlış bir yola girmişlerdir. Artık orada kaybetmeye başladılar. Şimdi burada borç, evet borç çok fazla ama bakın bu kadar borcu var. Çin nasıl ödeyecek bu borcu, ödeyebilir mi?
Bence ödemeyi pek düşünmüyorlar.
Ödeyemez. Amerika da ödeyemez. Dünyada hiç kimse
Vazgeçmiştir ödeme düşüncesi.
ödeyemediği zaman ilk batacak olanlar para babalarıdır. Zaten eğer sistem işletilecek olursa bugün para babaları dediğimiz kişilerin aslında hiçbir şeyleri yoktur. Onlar bomboş ama maalesef öyle bir hava oluşturmuşlardır ki tamamen batıl yollarla insanların mallarını yemişlerdir. Şimdi bakın burada da hatta şu ayeti bitireyim de Allah-u Teala diyor ki اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ Ey İsrailoğulları! İyi davranırsanız kendi lehinize yaparsınız. İyi davranın, bundan yararlanın. Ama وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا Kötü yaparsanız kendi aleyhinize yaparız. Şu anda Allah'ın yasaklamış olduğu, yani kendilerine Allah'ın yasakladığı faizi sistemi sonuna kadar şey yapıyorlar. Evet. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı çok büyük suç işlemiş durumdadırlar.
Zihinleri de esir almış durumdalar. Öyle ki Müslümanlar dahi faizsiz hiçbir iş olacağını düşünmemeye başladılar.
Zaten bütün eğitim sistemi onlarda ve bu onların saçma sistemleri ilim diye, ekonomi diye okutuluyor. Bakıyorsunuz ki çıkıyorlar ekonomist adı altında televizyona tamamen saçma sapan şeyleri ekonomi diye insanlara anlatıyorlar ama farkında değiller ki. Onlara bunların yanlış olduğunu söyleseniz şey yapamaz. İlim bu derler. Ekonomi bu derler. Çünkü doğrusunu hiç kimse bilmiyor. İslam alemi de dahil. Yani Kur'an-ı Kerim'le Müslümanların bir alakası kalmamış. Evet. Neyse şimdi bu ayeti tamamlayalım. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ Son süre gelirse işte onun için ben diyorum bugün kapitalist sistemin sonuna gelindi. Artık gitmez bu. Bitti. Gitmez artık. Yürümez bu. Bakın diyor ki لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ Bu insanlar sizin yüzünüzü kara etsinler diye. Yani bugün işte mesela Orta Doğu'da Allah'a hamdolsun hakimiyet yavaş yavaş Türkiye'nin eline geçmeye başladı. Eğer Kur'an'a uyarsa tüm dünyada sistemi değiştirir ve bu Yahudilerin yüzünü kara eder. Bütün insanların karşısında bunları değersizleştirir.
Üzüldüğümüz nokta Türkiye'de bu sarmalın içinde önemli.
Bu sarmalın yerdir. İçinde de Kur'an'a uyarsa evet. Dedim o şartla. Yani şu anda bir Kur'an'a uyma emaresi hiç yok. Hiç yok.
Mazlumlara yardım noktasında var.
Yok.
Ekonomi noktasında sıfır.
Hiç sıfır.
Ya da diğer ekonomi olsun, eğitim olsun, diğer sosyal ilişkiler olsun hepsinde sıfır.
Evet. Ekonomide ve hukukta tamamen sıfır. Diyor ki burada فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ Yüzleriniz kara olsun. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّ O mescide bugün Kudüs'e, mesela bugün Türkiye en uygun noktadadır. Çok rahatlıkla ilk girildiği gibi o mescide girecek. Ne demek? Hakimiyet kurulacak. Oradaki Yahudi hakimiyetini sıfıra düşürecek. وَلِيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا Hakimiyet kurdukları her şeyi yerle bir etsinler diye. Yani mevcut ekonomik sistemi bizim yerle bir etme mecburiyetimiz var. Neden mecburiyetimiz var? Şimdi sen bu konularda çalışıyorsun. İşte ticarette ve faiz konusunda çalışıyorsun. Şimdi bakın Allah-u Teala Nisa suresinin 29. ayetinde ne diyor? Diyor ki ya eyyühellezine amenu la te'kulu embalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. Batıl sebepler ne? Bakın şimdi sen şimdi şurada bir bardak su var değil mi? Bir bardak su getir bana şuradan desem kalkacaksın, bu bardağı alacaksın, getirip dolduracaksın ve getireceksin. Yani bir emek harcayacaksın. Eğer orada su yoksa gidip suyun bulunduğu yerden su getireceksin. Ama bu bir bardak su kaç lira? 10 lira diyelim mesela, öyle kabul edelim. Adam hemen böyle alıyor bir kağıdın üzerine bir 10 yazıyor, al diyor. Mal mı üretti, emek mi üretti? Ne üretti?
Hiçbir şey.
Hiçbir şey. Ondan da bıraktı.
Para üretti.
Para diye bir şey üretti. Para yenir, içilir
Sanal
mi?
Sanal para.
Para yenilir, içilir mi? Yok. Hani altın, gümüş üretse tamam. Bir emek sarf edecek. Evet. Ondan sonra şimdi internet ortaya çıktığı için artık daha kağıt basmaya da gerek yok. 10 diyor tamam. Yok 10'da 500. Tam bir sıfır dağıtalım. Yok 1000. Bir tane dağıtalım. Yok 1 milyon. Tamam bu sıfır ne ki yani? Alt tane at işte olsun. Bugün bu hale geldi. Ve onu olmayan parayı insanlara borç veriyor. Bir de ondan faiz alıyor. Bugün dünyadaki bütün ülkelerin insanları uyanacak olsa bu kişilerin hepsi dünyanın her tarafında geçerli kanunlarla hapse tıkanırlar ve herkese olan herkesten olan alacakları sıfıra düşer. Üstelik bir de borçlu hale gelirler. mevcut kanunları işletecek olsak. Biz tamamen bize düşen bu. Şimdi işte Allah-u Teala diyor ki bakın, ey müminler, Nisa suresi 29. ayetinde la te'kulu envalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranıza batıl yollarla yemeyin. Nedir batıl yol? En başta faiz değil mi?
Evet, hepsi var.
Başta faiz. Şimdi faiz ne oluyor? Bakın faizle neler oluyor yani. Neyse bu ayeti bitirelim de faiz konusuna sonra gireriz. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla yapılan ticaret başka. Bu mal şey emek de bu işin içerisine girer. Yani insanlar karşılıklı rızayla çalışacaklar. Bugün insanlar maalesef köleleştirilmiş bir sistemle çalışıyorlar. Hiç kimse üretim peşinde değil, herkes tüketim peşine getirilmiş. Çünkü üretimin de hakimi onlar, tüketiciler de hakim olan onlar, tüm dünyayı egemenlik yeri altına almış vaziyetteler. Ama artık bu iş bitti, artık yürüme imkanını ortadan kaldırdı. Avrupa'da kaç katı borçlu sen orada şey yapmıştın?
Avrupa'da yine 2,5 katı. 2,6 hatta.
2,6. Tüm mal varlığını verse onun 2,6 katı daha. Yani tüm mal varlığı diyelim 1 trilyon dolar olsa ya da 100 trilyon dolar olsa ya da 100 trilyon euro olsa borçları 250 trilyon euro olacak mesela. Neyle karşılayacaksın? Mümkün değil yani.
Bazı Avrupa ülkeleri özellikle şu vakitler çok büyük zor dardalar özellikle şeyde mesela. Özellikle İtalya'dan bahsediliyor. İtalya'nın devlet kuruluşları bile elden çıkarmaya çalışıyor kendi kitlerini.
Ya işte bizim şu anda tüm insanlara çıkış yolunu göstermemizin tam zamanıdır. Bizim göstermemiz lazım çünkü elimizde Allah'ın kitabı var. Şimdi mallarınızı bakın diyor ki Allah-u Teala. Karşılıklı rızayla yiyeceksiniz. Ama bugün öyle bir ekonomik sistem var ki para babaları her şeye müdahale ettiği için tüm devletleri kendine esir almış mı?
Tabii ki.
Kendi esir yapmış. Kendi esir yaptığı için istediklerini yaptırıyor. Dolayısıyla şu mal alacaksın, şu mal almayacaksın diyor. Şunun fiyatı şu, bunun fiyatı bu diyor. Yani karşılıklı rıza diye bir şey kalmamıştır dünyada. Ve bu bir hukukun bir hukuk olarak da ekonomi olarak da bütün ülkeleri şey yapıyor. Adam birisi bir mal getiriyor Türkiye'ye satacak diyor ki şey etti kaçak getirdi. Ya ne demek kaçak? Bunu nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Yani bu gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Medine'de kurduğu pazar istersen kısaca bir anlat onu.
Şimdi Resulullah
yani Medine'de de Yahudiler hakim değil miydi Resulullah
tabii, Medine'ye geldiği zaman? Benzer şey vardı Medine'de de. Şimdi Resulullah Medine'ye geldiği zaman 3 şeyi önce değiştirdi. 3 temel toplumun önemli şeyini. Şehrin merkezine mescit inşa ettirdi. O mescidin yanı başına bir okul inşa ettirdi. Ki orada düzenli eğitim sistemi yoktu. Düzenli eğitim sistemini, Kur'an eğitimi tabii başta onu getirdi. Üçüncü ve önemli bugünle alakalı olan hemen yeni bir çarşı düzeni oluşturdu. Tabii bu çarşı düzenini oluşturmadan önce mevcut düzene daha önceden var olan düzeni bozmamak için mevcut düzene entegre olmaya çalıştı ama Yahudi çarşısı, Yahudi mali sistemi o zaman Resulullah'ı ve yanındaki onların getirmiş olduğu sistemi kabul etmek istemediler. Kendi bozuk düzenlerinde Müslüman tüccarların tahtalarını, pazardaki şeylerini, tezgahlarını geceden yıktılar. Onların şeylerini mahvettiler. Bu birkaç kere tekrar edince Resulullah da dedi ki ben yeni bir alternatif pazar oluşturuyorum. Pazar yerini oluşturdu ve dedi ki bu alternatif pazar tamamen özgür olacak. Bu özgür pazarda hiç kimse evvelden köşe başlarını tutmayacak. Pazar yerlerinde, pazar tahtaları işte sabahtan belli bir vakitten, sabah namazı sonrasından, çünkü sabah namazından bildiğim kadarıyla öncesinden de başlamıyor. Sabah namazı sonrasından ilk gelenlerden en güzel yerler alınmış olacak. Onlardan ekstra bir vergi ya da bir haksız bir, Kur'an-ı Kerim'in öngörmediği haksız bir şey de alınmayacak dedi. Ve Medine şeyi çok hareketlenmeye başladı. Oraya 5 kuruş olmadan gelen muhacirler, en önemli şeylerini Mekke'de koyup gelen muhacirler belli bir süre içerisinde zenginleşip kendi evlerini yaptılar. Biliyorsunuz ilk geldiğinde İslam tarihini hakim takip edenler varsa, ilk geldikleri zaman Resulullah dahil bütün muhacirler Medine'li Ensar'ın evlerinde misafir kalmışlardı. Ama özellikle muhacirler tüccardı Mekkeliler. Medineliler daha çok ziraatle uğraşan kişilerdi. O tüccar Mekke pazarı o kadar Medine pazarı o kadar ilerledi ki bütün Arap Yarımadası'nın en zengin şeylerinden, hareketli pazarlarından biri oldu o dönem için. Yani bunu
İşte bizim şu anda Türkiye'de bu pazarı kurmamız lazım. Dünyada isteyen herkes Türkiye'ye mal getirecek, satacak ve buradan mal alıp götürecek. Ve orada asla müdahale edilmeyecek ve tam bir hürriyet içerisinde. Mesela efendim şey yaparlar, batılılar serbest pazar falan derler. Bu sadece laftadır, gerçekte yoktur böyle bir şey. Gerçek manada serbest pazarı kurduğumuz zaman dünyanın sistemi tamamen değişir ve Türkiye dünyanın bir numaralı ekonomik merkezi olur. İşte Resulullah'ın Medine'ye vardığı zaman kısa sürede bunu başarması gibi. Biz hele şu anda ulaşımın geliştiği bir dönemindeyiz, haberleşmenin geliştiği bir dönemdeyiz ki tüm dünyanın ana merkezi olur. Zaten Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu da böyle bir şey için son derece uygun.
Çok müsait. Bir numara olmaya çok müsait.
Bir numara müsait olan tek yer yani gözüküyor. Belki. Mesela bir baktığınız zaman. Şimdi bakın bu şeyden Nisa suresinde hani Allah-u Teala o ayeti bitirelim. Nisa 29. ayette diyor ki mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Vela tektulu enfüseküm, kendi kendinizi öldürmeyin diyor. İşte bu batıl yola giren Yahudiler kendi kendilerini öldürme noktasına gelmişlerdir. Onun için bugün kapitalist sistemin can çekişmesi diye dersimizin başlığını o isimle adlandırdık. Çünkü kendilerini öldürme noktasına gelmiştir. وَلَا تَقْتُلُ اَنْفُسَكُمْ Çünkü insanların yani hür pazar o şeyi bitmiş, tüm paraya hakim olmuşlar ki tamamen batıl bir yoldur. Faizcilik yapmışlar. Allah-u Teala onları yasaklamıştır. Ve inna Allah kâne bikum rahîma diye bitiyor. Allah sizin iyiliğinizi istiyor. Cenab-ı Hak size karşı merhametlidir. Öldürmeyin kendinizi diyor. Bugün kapitalist sistem kendi kendini öldürüyor. İşte bu noktada onların intiharı sırasında o intihar edenler essinler. Zaten ister istemez o yani maddi intihar şey değil yani ekonomik intihardır. İşte bizim insanlara doğru yolları gösterme mecburiyetimiz var. Onun için Allah-u Teala hemen o ayetin devamında ne diyor? اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinizden kaçınırsanız sizin küçüklerini örter, sizi çok güzel bir koruma getirir.
En büyüklerinden birisi faiz evet. Tabii ki.
Tabii en büyüğü öyle. Şimdi hatta bu atladığım bir ayet var. 30. ayet. Ve men yefal der ki udvanen ve zulmen. Kim bunu başkalarının malını elde etmek, efendim haksızlık yapmak için yaparsa fesevfe nuslihi nara, onu bir ateşe sokarız. Şu anda işte tüm kapitalistler ateşin içerisindedirler. Ve kâne dâlike alellâhi yesîre, bu Cenab-ı Hakk'a karşı korudur. Kolaydır. Şimdi bunların Yahudiler olduğunu bir başka ayetten de okuyacağım ben sana. Bak Nisa suresinde Allah-u Teala şöyle diyor Yahudilerle ilgili olarak. Nisa suresinin 160. ayetinden itibaren فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudilerin yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle bir sürü yanlışlar yapıyorlar. حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ Kendilerine helal kılmış temiz yiyecekleri onlara haram kıldık. O yani birçok haramlar var biliyorsunuz. Onlar da özel haramlar. Ve bir saddi mansebilillahi kethir, Allah'ın yolundan çokça uzaklaştıkları için sadece uzaklaşmakla kalmıyor, insanları da uzaklaştırıyorlar. Hem ekonomiyi bozma hem dini bozma konusunda bir numaradırlar. Onların yanına hiç kimse yetişemez. Ondan sonra şunu söylüyor. Ve ehlihimur riba. Faiz almaları. Bugünkü Yahudilerin tam özelliği değil mi?
Evet.
Yani para babaların, faiz sadece onlar mı alıyor? Sadece onlar değil ama faizli sisteme baktığınız zaman tüm bankalar onların emrindedir, tüm devletler onların emrindedir, tüm ekonomik kuruluşlar onların
faiz
emrindedir.
Faiz her yerde alınan bir şey ama bakıldığı zaman bütün faizi sistemin o suyun başına tutanlar bu belli aileler, Yahudi aileler. Onlar zamanında işte bundan 200 sene önce kurmuşlar bu bozuk düzeni. Onlar.
Ondan sonra ve ekli menvalen nasi bil batıl, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar. Haksız mesela bugün sağlık şeyine hakim vaziyetteler, ilaç sanayi diye bir şey kurmuşlar. İnsanları öyle bir ilaç veriyorlar ki o insanları kendilerinin sürekli mahkumu haline getiriyorlar. Bir tarafını iyileştiriyorsa birkaç tarafını hasta ediyor ve esir haline getiriyorlar. Bugün her taraf hastane. Mesela şimdi Resulullah'ın Medine'sini sen çok iyi biliyorsun. Hastane var mı orada?
Hastane yok.
Yok. Doktor var mı?
Doktor olarak şey yapan kişiler, etraftan özellikle gelenler var ama böyle bir çok düzenli bir sistem yok.
Yok. Niye? Çünkü doğal hayat yaşadığınız zaman herhangi bir şey olmaz. Bugün işte havaya sokulan bir takım maddeler, gıdalara sokulan bir takım maddelerle insanlar hasta ediliyor. Ondan sonra da ilaçlar satılarak
Evet.
şey yapılıyor. Tamamen esir hale getirilmiş.
İnsanlar çok ufak meselelerden hastaneye gidiyorlar, duyarlı hale getirildikleri için. Ufak meselelerden aldıkları ilaçlarla daha büyük meselelerde hasta oluyorlar.
Mesela bir korona diye bir şey başladı ya, o kadar bir propaganda yaptılar ki yani millet artık o propagandadan dolayı herkes psikolojik olarak hasta oldu.
Şu
Yani
anda
o hastalığın
psikiyatrilerde
sebebi birse yapılan propagandalar onu yüze çıkardı, bine çıkardı ya. Olacak şey mi?
Psikiyatrilerde sıra var şu anda. Özellikle bu
Evet.
konuda şey olanlarla alakalı.
Ondan sonra diyor ki ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elîma. Onlardan kafir olanlara acıklı bir azap hazırladı. Kafir de ne demek? Allah faizi yasaklamış, bunlar önemsemiyorlar. İşte Allah buna kafir der. Müslümanlardan da Allah Müslümanlara da faizi. Bunu önemsemeyenler kendilerini Müslüman saymasınlar. Allah'la Resulü ile savaşmayı önemsemeyenler asla Müslüman sayılamazlar. Kendilerini öyle zannetmesinler. Bak burada İsrailoğulları diyor yani. Yahudiler diyor. Şimdi ama şu var. Bakın burada bir de istisna yapıyor Allahü Teala. Lakinir rasihune fil ilmi minhum. Bu Yahudilerden de Allah'ın kitabı yani Tevrat'ın bilgisinde, Tevrat'ı anlama konusunda sağlam duruşlu olanlar. Tevrat'ı anlamada sağlam duruşlu olanlar mecburen Kur'an-ı Kerim'e de uymak zorunda kalırlar. Vel mu'minun inananlar. Allah'ın son nebisine de inananlar. İnanırlarsa yani onların önünde kurtuluş yolunu da gösteriyor Allah. Yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Ey Muhammed, bunlar sana indirilene inanırlar. Senden önce indirilene de inanırlar. O zaman ne olurlar?
Müslüman olur.
Müslüman olurlar. Vel mukimine salah, namazı sürekli kılanlar. Bu namaz Adem Aleyhisselam'dan beri bütün toplumlarda değişmeden vardır. Vel mu'tûne zekâtlarını da tam olarak verirler ki zekat son derece önemli ekonomi açısından. Vel mu'minûne billâhi vel yevmil âhir, Allah ve ahiret gününe de inanırlar. Ulâike senûtî mecran azîma, onlara çok büyük bir karşılık vereceğiz. O zaman işte buna biz de gireriz. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'e ve daha önce inmiş kitaplara inanıyoruz. Eğer burada dik durursak, Allah'ın kitabına sıkı sarılırsak, yolumuzu değiştirmezsek Cenab-ı Hak çok büyük bir karşılık verecektir. Yani burada yeni dünya düzeninde tam hakimiyet bizim elimize geçecektir. Evet. Şimdi bu
Müslümanların tabii her şeyden önce kendi kitaplarına kalpten inanmaları şart. Ama tabii ki özellikle şunu ben hani olumsuz olarak Müslümanlarla ilgili sayıyoruz ama son 15-20 yıldır bir Kur'an'a dönüş şeyi var. İnsanlarda bir Kur'an-ı Kerim merak etme, Kur'an-ı Kerim'e göre hareket etme isteği insanlarda var. Belki İslam tarihinde son birkaç yüzyıldır olmayacak kadar var. İnşallah bu olumlu sonuçlar verir.
onda hiç şüphem yok. Yani şu anda eğer Türkiye Allah'ın kitabına uyma kararını vermezse Allahü Teala başkasını kesinlikle ortaya çıkarır. Çünkü Allah söz vermiş. Bu adamlar ölüm noktasına gelmişler. Bu çok açık ve net. Allahü Teala müminleri burada hakimiyet noktasına getirecektir. Bunu temsil eden Türkiye olmasa başka bir yer olur. Kim Allah'ın kitabına sıkı sarılırsa onlar olur. Evet, şimdi bakın bu şeyde mesela faiz. Faiz, bir şimdi sen bu konularda çalışıyorsun. Şimdi söyle bakalım. Faiz bir ekonomiye, faiz geliri bir ekonomik faaliyetin sonucu mudur?
Hayır.
Nedir?
Bu bir finansman şeyidir. Yani borçtan elde edilen gelirdir.
Borçtan elde edilen. Kapitalizm ne demek?
Kapitalizm işte bu kapital işte bu şey
Sermaye hakimiyet.
sermaye
Yani
hakimiyeti.
para. Ya şimdi bakın. Şimdi bak burada mesela bir şey söyleyeyim.
Devamlı verilen borçtan daha yükseğini geri istiyorsun.
Daha yükseğini geri istiyorsun.
Allah'tan hani bizim eleştirdiğimiz parasal sistem var da bu şey içerisinde en azından devamlı yeni para basılıyor. Para da basılmasa yani çok kötü
Eğer
sonuçlar olur.
sürekli yeni para basmayacak olsalar, mesela şöyle diyelim, şimdi şurası bir piyasa olsun, sen şimdi şey yapalım diye, piyasada toplam para, mesela yani İstanbul piyasasında toplam para altın ve gümüş olsa ve toplam diyelim 1 milyon altın lira olsa İstanbul'da. Bu 1 milyon altın lira çok ciddi bir rakamdır tabii. Şimdi burada 1 milyon altın lira piyasaya çıktığı zaman %10'la piyasaya sürükle. Bir kere paranın piyasaya çıkması için önce belli ellerde toplanması lazım. Halbuki para sürekli dolaşmak zorundadır.
Rabbimiz belli ellerde toplanmasını istemediğini söylüyor Kur'an-ı
Tabii.
Kerim'de.
Malların hani Allah yolunda harcamayıp da şey yapanlara onu böyle
Kenz
biriktirmiş
yapanlar.
olanlara, kenz olarak şey yapanlara acıklı bir azabı müjdele diyor Allahü Teala Tevbe suresinin 40. ayetinde.
Tebeşşirhum bi azabin elim.
Şimdi piyasaya diyelim ki 1 milyon altın girdi. Onu 1 milyon 100 bin olarak çekecek. Onu ödeyemedikleri zaman o insanlar onlar tekrar borçlanacak ve 1 milyon 200 olacak. Sonra 1 milyon yani piyasada 1 milyon varken bu adamların alacakları 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin. Bir müddet sonra piyasanın tamamının tamamı bu insanlara borçlu hale gelecek. Bu faizlere bugün olduğu gibi işte 2,5 katı, 3 katı, 5 katı insanlar borçlu olacak ve piyasa duracak. Hareket duracak yani. Çünkü para tek elde toplanmış oluyor. Bunu izleyicilerimizin en kolay anlamasını için bir kan örneğiyle anlatmamız lazım. Mesela vücutta hiçbir hücre kan yemez. İnsanlar da kan yemezler. Ama kan vücutta sürekli dolaşmak zorundadır. Yediğimiz yiyecekleri midemizde hazmedildikten sonra bağırsaklardan alır. Vücudun bütün hücrelerine dağıtırlar. Ondan sonra o hücrelerin ürettiklerini
Postacılık
alır başka
yapar.
Hücrelere dağıtırlar. Onların atıklarını alır. İşte idrar torbasına ya da bağırsağa götürürler. Vücuda giren oksijeni de alır. Bütün şeylere dağıtırlar. Onlar sürekli dolaşımda olduğu için şey yapar. Vücut sağlıklı olur. Kan dolaşımı biraz fazla olursa tansiyon yükselmiş olur. Ne olur? Vücut çalışamaz olur. Bugün işte bu para aynen bu kan gibidir. Sürekli piyasada dolaşmak zorundadır. Yani ne oluyor? İşte şimdi mesela ben sana 100 lira veriyorum. Sen o 100 lirayla gidiyorsun bir ekmek alıyorsun. O ekmekçi onunla un alıyor. İşçisine para veriyor. O öbürüne. Akşama kadar bakıyorsunuz ki o 100 lira onlarca, yüzlerce kişinin işini görmüş. Ama hiçbirisi o 100 lirayı yemiyor.
Evet, 10 bin liralık iş yapmış belki de.
100 bin liralık da yapabilir, o daha fazla da yapabilir. Ama hiç kimse o parayı yemiyor. Ama herkes o para sebebiyle tıpkı kanın her hücreye uğrayıp da onun ihtiyacını karşılaması gibi o para herkesin ihtiyacını karşılıyor. Ama vücudun herhangi bir organı kana müdahale ederse buna ne diyorlar?
Kangren olur.
Kangren olur. Ve vücut yaşayamaz.
Orada o parçanın kesilmesi lazım. Ve peyderpey
peki
bütün vücut
bu kan çıkıyor. Vücudun herhangi bir hücresine gitmeyecek noktaya gelirse ne olur o hücre? Ölür değil mi?
Kanser olabilir.
Ölür. O hücre ölür ve o vücut tamamen şey yapar. İşte bugünkü para sistemi böyle. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir husus var. Allah-u Teala faizi yasaklıyor. Buna asla müsaade etmiyor ama bir şey söylüyor. Diyor ki Bakara suresi 276. ayette Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi işlemleri daraltır. Bugün bütün dünyada ekonomide müthiş bir daralma var. Ve giderek de daha daralacağı kesin. Ama sadakaları artırır. Allah Allah. Şimdi bu ne demek ya? Mesela biz bu konularda ilk defa çalışırken bir baktık ya hiçbir kitapta şey anlatılmamış bu. Ha, Kur'an-ı Kerim'e baktık Kur'an-ı Kerim bunu anlatmış. Kur'an-ı Kerim olmasa gerçekten ekonomiyi anlamamız da imkansız yani. Şimdi sadakaları artırır. Ya ben sadaka verirken cebimden para çıkıyor. Yani birisine sadaka veriyorum. Mesela diyelim ki ben senin ihtiyacın var. Kaç liraya ihtiyacın var? 1000 liraya. Benim cebimde 10 bin lira var. 1000 lirasını sana verdiğim benim param 9000'e düşüyor. Nasıl sadakalar artırır? Senin ihtiyacın varsa o parayı sen tutabilir misin yanında? Ha?
Yok.
Hemen çok, kullanmak zorundasın.
En çok ihtiyacı olan yanında para az durur.
En az onda durur yani. Hemen koşar borcumu ödeyeyim der. Evet. Şunu alayım, bunu alayım der. Şimdi o ona bakarsınız ki akşama kadar benim verdiğim 1000 lira piyasada 100 bin lira, 200 bin liralık iş görmüş. Ve piyasa canlanmış. Harekete geçmiş. Tıpkı kanın dolaşıp da bütün hücreleri harekete geçirmesi gibi. Öyle olunca ben eğer bir esnafsam bana oradan müşteriler gelecektir. Ben esnaf olmasam bile piyasadaki rahatlık ister istemez bende rahatlatacaktır. Yani vücudun tamamı rahat olduğu zaman vücudun bütün organları rahat etmez mi? Bir vücudun bir taraf hasta olduğu zaman bütün vücut ondan rahatsızlık çekmez mi? İşte Allah-u Teala sadakaları artırır diyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْبَالُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar كَمَثَلِ حَبَّتٍ bir buğday tanesine benzer. Bir buğday tanesini toprağa atıyorsun. Evet, Bakara suresi 261. ayet. Evet. Bir buğday tanesini toprağa atıyoruz. Toprağa attığın zaman buğday tanesi elinden gitmiş. Üstünü de kapattın mı kaybolmuş oluyor. Ama اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ O buğday tanesi 7 başak bitirmiş oluyor. Fi kulli sümbületi mi'atü habbe her başakta 100 tane buğday var. Ne yapıyor? Bir buğday tanesi kaça çıktı? 700'e çıktı değil mi?
700'e çıkıyor.
Ondan sonra da diyor ki Allah vallahi yudaifu limen yaşa. Allah-u Teala yani gereken çalışmayı yapan da bunun katlarını da yapar. 700, 7000 daha gider. Yani bu sadaka piyasada ne yapmış oluyor? Sadaka neye benziyor biliyor musun? Ölmek üzere olan bir hücreye kanın onu sağlıklı hale getirecek olan maddeleri şey yapmasına benziyor.
Aslında Rabbimiz bizi ayetlerde bu güzelce açıklayarak, ayrıntılı açıklayarak ikna ediyor ama bir Müslüman hiç bu ayetler ikna edici, açıklayıcı bu ayetler olmasa dahi sadece faiz almayın diye sadece bu kısacık bir şey olsa bile bir Müslüman için yeterli olması lazım.
Tabii.
Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz oğlunu kurban et dediğinde belki o kurban dışında Allah'ın ikinci bir ihtimali kafasında belirmemişti. Belki düşünüyordu Rabbim bir şekilde beni üzmeyecektir diye ama o emirde yoktu o. O kurban etmeye gittiğinde Rabbimiz bir kurbanlık gönderdi. Yani Allah alma diyorsa demek ki onun kat ve katını sen onu hani şu andaki korkan idareciler için söylüyorum. Hani biz bu sistemi terk edersek ne olur falan diye düşünen idareciler için eğer Müslümansanız Rabbimiz de bunun terk edilmesini istiyorsa burada ne olur diye düşünce Müslümanlığı yani Müslümanlık harici bir düşüncedir. İmanı bozan bir düşüncedir. Yani ne olacak bunun hali daha sonra. Yani onu düşünmeyin. Faiz Allah haram kıldıysa ardını düşünmeden yapmanız gerekiyor. Allah asla inananları, kendisine güvenenleri ortada bırakmayacaktır. Daha da güzeliyle muhakkak karşılık verecektir. Hem dünyada hem ahirette.
Zaten bu sen dediğin şu ayet-i kerimenin de gereği Allah-u Teala diyor ki
yoksa bu ikna edici cümleler önemli ama ayetlerden çok da gerekli değil eğer Müslümanım diyorsan
yani
çok da gerekli değil.
Teslim olduktan sonra bir kere bu muhteşem ama biz ekonomik sistemi ortaya koymak istediğimiz zaman Bunları anlatmak
tabii, zorunda. Tabii o ayrı canım, onu ben söylemiyorum.
Anlatmadan olmaz.
Velev ki anlamında evet, diyorum.
Tabii. Yani bir Müslüman, Allah'a tam güvenen kişi, Allah'ın emrettiğine uydu mu, o sen dediğin gibi, bak İsmail Aleyhisselam'ı şey yapmak için yatırdılar. Bak İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Muhammed Aleyhisselam geldi. Şey için. Allah-u Teala'nın ikramı çok fazla.
İsmail Aleyhisselam ortadan kalkacaktı belki orada. Yani şey, o olaydan önce öyleymiş gibi gözüküyordu. Ama daha sonrasında onun soyu hala devam eden, insanlar tarafından şeyden bir soy oldu.
Bu mesela Nisa suresinin 125. ayetinde senin bu dediğini hatırlatan şöyle bir hüküm var. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ, kendi yönünü Allah'a teslim edenden daha dini güzel olan kimdir? Ben Allah'a teslim oldum. Allah ne diyorsa o. وَاتَّبَعَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا, İbrahim'in dost doğru dini yaşama biçimine girmiş oluyor. Sorgulama yok. Allah emretti mi bitti. Kendi oğlunu kes dediyse keser. İyi ama falan demez. Evet. Bu çok önemli tabii bir Müslüman için. وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلَ, Allah-u Teala İbrahim'i yakın dost edinmiştir. Ondan sonra diyor ki وَاِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ, göklerde yerde ne varsa hepsi zaten Allah. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحَيْتَ, Allah-u Teala her şeyi çevre kuşatmıştır. Allah bir şey diyorsa tamam. Bugün bakın dikkat ediyorsanız bu para babaları tatminsiz bir noktada olduğu için ilahlığa da soyunmuşlardır. İşte nüfusa müdahale, ahlaka müdahale, işte devletlerin hukukuna müdahale, insan ilişkilerine, her şeye müdahale ediyorlar. İnsanı bitirip kendi emirlerine, Allah yokmuş gibi davranıyorlar. Allah yok mu, var mı görürsünüz. Onun için bunlar
tanrılığa soymuş durumdalar kendisi.
Evet, son derece önemli şeyler. Yalnız şey meselesi, ben bunu birkaç kere burada anlattım, gene anlatayım. Yani 2008 krizinde şeyler, Almanlar beni çağırdığı zaman orada şunu söylemiştim. Yani bir para sıkıntısından dolayı bir kriz başlamış. Ya paradan dolayı kriz olur mu dedim ya. İnsanın ihtiyacı paraya değil, insanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Sizde ekonomik kriz olmaz, sizde bilgi krizi var. Hanginiz sabahleyin tabağına para doldurup da yediniz? Sonra Kur'an-ı Kerim'in bu sistemini anlattım. Mesela şimdi bugün kapitalist anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'deki efendim mesela faizli borçlu, bugün mesela Türkiye'de ben Müslümanım deniyor, millet inanılmaz derecede krediye yönlendirildi ya. Ya bu ne demektir? Yarın öbür gün sizin bu insanların hepsi borçlarını ödeyemeyecek ve krize girecekler. Ve devlet daha büyük sıkıntıya girecek. Ya bir Müslüman bunu nasıl yapar ya? Ya yol mu yok? Yani Allah'a inan, güven, gerisine karışma.
İşte kredi artışının sebep olacağı riskleri bizim özellikle şeyde de Süleymaniye Vakfı sitesinde de yazıları bulunan Ömer Mahmut Kuzanlı'nın bir gönderdiği bir şey var. Söyleyeyim ben onları. 4 tane olası sebepten bahsetmiş. Şimdi Türkiye'de özellikle kredi artışının, kredilerin çok çok kullanılması iktidar kanadında çok olumlu bir şey olarak ve dünyada da böyle aslında olumlu bir şey olarak
öyle öğretiyorlar insanlara.
Peki kredi artışı neye sebebiyet veriyor? Biz tabii Müslümanlar olarak, Türkiye'de yaşayan veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Müslümanlar olarak sistemin içerisindeyiz. 5 kuruş şey kullanmasak da sonuçlarından muzdarip oluyoruz ne yazık ki. Aşırı kredi artışı neye sebep olur? Birinci aşamada yurt içi talep artışına sebep olur. Talep artışı neye sebep olacak? Fiyat artışına, yani enflasyon.
Ya işte sen bir talep enflasyonunu kısaca bir anlatsana.
Talep enflasyonu şöyle söyleyelim.
Talep artışı, yani talep dediğimiz anlamı, yani mallara herkesin cebinde zaten para var, gidip mal alacak.
Zaten şu anda insanlar şunu söylüyorlar, şu anda etraftan duyduklarımız şey artmış, şeyler çok düşmüş, konut faizleri çok düştüğü için 0.64'ten bahsediliyor. Herkes, özellikle ben bu hafta sonu bir organizasyona katıldım bir yerde, bir görevliydim. Orada insanların sohbetine şahit oldum. Herkes şöyle diyor, ya işte faizler de çok düştü, faiz alanlar kendi. Ama hepsinin yakındığı şey, faizler düşmesi ne olacak? Bütün ev fiyatları kaç, işte basit bir ev bile 500 bin lira, 600 bin liralara falan çıkmış durumda diye. Yani ne oluyor bu? Otomatikman şu anda faizle bir borç veriliyor. Herkes borca ulaşabiliyor ve herkes de para oluyor bu sefer. Sanal anlamda da olsa. Bu sefer de ortada olan ev sayısı belli. Herkes o evleri almaya çalışıyor. Otomatikman fiyatlar artıyor. Yine aynı hesaba geliyor.
Bunlara ne deniyor? Maliyet
bunlara,
enflasyonu deniyor değil mi?
Talep enflasyonu. Bu talep enflasyonu. Maliyet enflasyonu farklı. Bizim genelde enflasyon deyince zihnimizde şey yapan maliyet enflasyonu. Bu talep enflasyonu. Şu anda şu şeyle kredilerin artmasıyla şu gün oluşan talep enflasyonu. Hükümet de bunu bir şekilde diyor ki şu bilmem ne tarihinden önceki fiyatı ispatlayın, o fiyattan daha yükseğini adam senden isteyemez gibi bir sınırlama getirilmiş ama o ispatlar çok zor.
Mümkün değil olamaz.
Zor yani o
öyle
ispat.
Bir şey asla şey yapılmaz.
Yani o öyle kendince yani. Bir şey uygulamaya çalışıyor.
Birkaç kişiye uygulanırsınız, onlara da zulmetmiş yani, olursunuz.
Fakat işte bu fiyat artışlarının genelinden ne yazık ki faiz almayan biz de şey yapıyoruz. O da bir imtihan vesilesidir, ona bir şey demiyoruz. İkinci bir olası bu kredilerin olası artışların olası kötü sebeplerinden şeylerinden birisi sonuçlarından aşırı kredi artışı yurt içi talep artışına sebep oluyor. O da ithalat artışına yurttan dışarıdan şeye o da döviz talebine. Döviz talebi de tabii ki şeyin düşüşüne sebep olacak. Kendi yerel paranın şeyinin değerinin düşüşüne sebep. O da otomatikman enflasyon yine. Yani yine bizi ne yazık ki 90'lı yılların hiper enflasyonları bekliyor gibi bu olaylardan sonra. Zaten özellikle son birkaç senedir 90'lı yılları andıran bir enflasyondan söz edebiliriz. Yine üçüncü olası sonuç aşırı kredi artışı bir yandan da mevduat toplamak derdine düşecek bankalar. Para mevduat yaratılır. Dolarizasyon artışı dolara şey olacak. Ve yine döviz talebi yine şey ve dördüncü olarak da yine aşırı kredi artışı borçluluk artışına sebep olacak. Herkes borçlanacak ve geri ödeme problemleri çıkacak ve bankacılıkta sorunlu krediler olacak ve insanların sosyal hayatları da mahvolacak burada.
Aile hayatı bitiyor, hayatları bitiyor, işleri yani, kapanıyor, her şey yok.
Dört tane olası şeyi var sonucu var. Bunlar da olası diyoruz ama gerçekleşen yani geçmişe baktığımız zaman gerçekleşen şeyler. Dördü de bütün toplumsal düzeni alt üst edecek şeylerdir.
Sen istersen bir kısaca bir maliyet enflasyonunu bir anlat da bakalım nasıl oluyor, fiyatlar nasıl artıyor?
Şimdi az önce bahsettiğimiz talep enflasyonuydu. Bir de maliyet enflasyonu diye bir şey var. O da mali şeylerin artışı demektir. Evet. Bu maliyet enflasyonunu daha önceki ben özellikle bu vakfımızdaki derslerin bazılarında şey yaptığım, örnek verdiğim bir çalışma var. Bu da İSAM Kütüphanesi'nin şeylerinde yer alan maliyet enflasyonu diye bir yazı. Maliyet bu yazıya çok ayrıntılı açıklamalar var bu yazıda. 1997 yılında yapılmış bir sempozyum gibi bir yerde sunulmuş bir yazı. Bu yazıya ulaşmak isteyenler maliyet enflasyonu Abdülaziz Bayındır diye Google'a yazarlarsa ayrıntısına ulaşırlar. Fakat ben bugün özetlemek istiyorum bunu. İşte az önce, enflasyon iki türlüdür bir kere. Az önce bahsettiğimiz bir talep enflasyonu var. Bu piyasada paranın fazlalaşmasından oluşan, az önce kredilerle alakalı verdiğim örnek o. Bir de esas talep enflasyonu maliyet enflasyonuna ne diyelim yol açıyor. Esas o maliyet enflasyonuyla alakalı şey yapayım. Şimdi 1997 yılında özellikle muhasebe profesörlerinden Mehmet Yazıcı, Marmara Üniversitesi. Onunla doçent doktor, o zaman için doçent doktor Abdülaziz Bayındır'ın birlikte yapmış oldukları bir çalışma var. Bir hazır giysi üretimiyle alakalı o üretimine, hazır giysi üretimine bu faizin ufak bir kazak veya başka bir şeye onun fiyatının ne kadarına yol açtığı, onun fiyatını bir kaza ya da bir gömleğe 100 lira veriyorsan onun ne kadar faize gidiyor? Bununla ilgili bir şey yapmışlar. Mesela hazır giysi üretimi demiş. Bir, mal oluşu işte 34,5. Astarı hepsini şey. Mal oluşuna toplamda 47,4 lira demiş. Emek mal oluşuna yani işçilere ödenen şeye 17,4. Dış edim mal oluşuna, dışarıya işte bakım, onarım, bilmem ne, reklam, böyle şeylere 4 lira verilmiş bu şeye göre. Sermaye mal oluşu 0.7, eskime payları falan. Başka mal oluşlar işte 30, finansman maliyeti falan, toplam 100. İşte bu sadece üretimde 100 liraya mal olan bir şey. Peki hazır giysi toptancısı bu 100 liraya aldığını mal bedeli koyuyor, 130 lira ediyor. Emek mal oluşu, kendi emek şeylerinin, işçilerinin ücretini koyuyor, 136 liraya çıkıyor. Finansman maliyeti, çünkü o da krediyle iş yapan bir kişi olarak düşünülmüş, %40 olarak düşünülmüş o zamanki faizlere göre. O %136 lira bir anda 266 liraya çıkıyor. Parakendeciye geliyor olan 256 lira, 100 liraya mal olan şey aracının elinde 266 liraya çıkıyor bir anda. Peki parakendeciye gelelim artık, o şey giysi satış reyonunda kaç paraya çıkacak? 266 liraya aldığı paraya alış masrafını koyuyor 1.44. Emek mal oluşu koyuyor, 272 liraya çıkıyor. Bir de finansman maliyeti, çünkü o da krediyle iş yapıyor, %40 koyuyor, 380 liraya çıkıyor. Bir de satış kârı koyduğu zaman 100 liraya mal olan bir şey 1997 şeyinde, bugün de aslında benzeri şeyler var, 571 liraya çıkıyor. Bu kadar aşırı derecede fiyat artışları var. Biz şu anda aslında bununla alakalı olarak bugün şunu gözlemleyebiliriz. Belki kendi bu tekstil sektörüyle alakalı bu kadar fazla gözlem yapamayız belki, ama tarladaki bir domatesin fiyatıyla pazardaki bir domates veya kiraz, şu anda işte Haziran ayındayız, en çok kiraz meyvesi şey 10 lira 12 lira 15 lira arasında fiyatı değişen kiraz, bir tarladan filan satın aldığımızda belki 1-2 liraya satın alınabiliyor. Ya da ben şeftalinin 5-6 liraya bundan birkaç sene önce satıldığı bir dönemde Bursa'da şeftali tarlasının kenarında 50 kuruşa sattıklarına da şahit olmuştum. Tabii o bir işi, yani bu şunu demeye çalışıyorum. Adam belki 50 kuruştan verdiği şey, o kadar arada finansman maliyetleri falan filan şeyler girerek, insanlar çünkü almış oldukları kredileri hesaba katıyorlar. Pazara bu 5-6 liraya 10 liraya falan gelebilecek hale geliyor. Yani şimdi aynı araştırmada finansman maliyetini katmadan yapılan, az önce söylediğim hazır giysi üretimiyle alakalı. Burada üretimde 100 liraya olan üretim 91 liraya geliyor. 9 lira şeyi çıkarıyorlar. Hazır giysi toptancısı da 134 liraya şey yapıyor. Az önceki şeyde tamamen faizler konulduğunda işin içine 266 liraya hazır giysi üreticisinin eline gelmişti. Burada elinden çıkıyordu. Burada 134 liradan çıkıyor. Hazır giysi parakendisi, yani satıcının elinde ise tamamen satış kârı, %50 de kâr konuluyor yani. Tamamen satış kârı konulduğunda 230 lira. Yani faiz aradan çıkarttığınızda siz bir anda daha önce vatandaşın eline reyonda 571 liraya satılan mal, faiz aradan çıkarttığınızda 230 liraya bir anda vatandaşın eline, vatandaşın son, ve kârlar da hiçbir şekilde kısılmadan o şeye geliyor. Bir de tabii ki faiz o kadar fazla şey ki, biz üreticinin eline gelen pamuk, iplik, onları katmadık. Hepsini kattığımızda velhasıl kelam, en son, çünkü bu araştırmanın ayrıntılarına bakılabilir tamamen, en son raddede, en son şeyi okuyorum, 31 liraya kadar düşüyor bu. Nasıl düşüyor? Hiç mantıklı değil falan diye düşünülebilir ama ilk başta 566 liraya parakende de satılan şey 31 liraya, bütün faizin ekonominin kılcal damarlarından bile tamamen sökülüp atıldığında hakiki bir şey ortaya çıkıyor ki insanlar artık tamamen rahat bir şekilde.
Şimdi o 500 kaç dedin?
566 lira.
566 lira kaça düşüyor?
31 lira.
31 liraya düşüyor. Ve 31 liraya sattığın zaman gerçek anlamda kar ediyor ve rahat ediyorsun. Hiçbir sıkıntınız olmuyor. İşte oradaki o 560-31, aradaki farkın tamamı faize gidiyor.
Tamamı, bütün hepsi faiz sisteminin şeyi.
Evet. Şimdi ben bir kere bu konu, bu makaleyi yazdığımız
çok
zaman
çok böyle akıllara zararmış gibi gözüküyor bu makale, ama alın. Özellikle ben söyledim nasıl ulaşacaklarını. Google'a işte maliyet enflasyonu Abdülaziz Bayındır yazdıklarını ulaşabilirler buna. Alıp ayrıntısıyla bakıldığında Allah Allah bu ne biçim bir şey diye insanlar şaşıracaktır.
Ben bu konuda Abdullah Süleymaniye'de bir vaaz etmiştim maliyet enflasyonu konusunda. Kendisini ekonomist olarak gören, bugün de tanınmış isimlerden bir tanesi, benimle dalga geçmiş. Camide vaaz ediyormuş falan. Sonra tabii sonra bu tür şeyleri anlatmak kolay değil. Ama ben de bu defa muhasebe konusunda çok uzman olan Profesör Doktor Mehmet Yazıcı Hoca'ya işte şey yaptım. O da bu da
evet söyledim, zikrettim
tabii,
onu da.
Onun da adı var burada. Bayağı katkısı var. Tabii bunu makale olarak yayınlayınca artık hiç kimsenin sesi çıkmadı. Dolayısıyla şimdi şeyler, biz burada faizi sistemle ilgili konuştuğumuz zaman İslam'ı bilmeyenler bu adam hayal üretmiştir diye bakabiliyorlardı. Halbuki bak 560 liradan 30 liraya nasıl düşüyor? Bakın bugün Türkiye faizden vazgeçsin, dünyanın en ucuz ve en karlı ülkesi haline dönüşür. En ucuz ve en karlı. Herkesin gelmek için birbirine yarıştıkları bir ülke olur. Burada kimsenin aklına dolar gelmez. Kimsenin aklına euro gelmez. Ve Türk parası dünyanın bir numaralı parası haline gelir. Bu mesela az önce şu yaptığında, bugün bir de firmalar var biliyorsun. Bugün dünyada firmalar kendi tüm mal varlıklarının birkaç katı borçlu değiller mi? Evet. O da senin o, bu istatistiklerde vardı.
500 şeyin büyük ticari kuruluşun şu anda bütün mali yapılarının %78'i yine finansman maliyeti ya da o civar 70 küsür finansman maliyeti var. Bu ne demek? En büyük kuruluşlarım bile, Türkiye açısından konuşuyorum, dünya açısından. Burada da var ama şimdi onu şey yapmayayım. Türkiye açısından bu durum, düşünebiliyor musun? Yani bir A firması, en büyük firmalardan birisi, bunun %70, bir de onu yansıtması lazım. Adam %70'i krediyle iş yapıyorsa, onu mesela bir buzdolabı almaya gittiğinde, o büyük firmalardan birini ürettiğinde, sen o buzdolabından 3.000 liraya, 5.000 lira neyse verdiğinde, o %70 adamın finansman maliyetini senden aldığını, üstüne de bir de kar koyduğunu bilerek, o yani 5.000 lira verdiğin zaman ya da 7.000 lira verdi diyelim, hani %70 dediğim için, ya 10.000 lira verdiyse artık, onun 7.000 lirası, onun şeyi tamam, ya da 8.000 lirası, gidiyor. 8.000 lirası tamamen şeyin, buzdolabının maliyetinin haricinde bir şeydir yani. Ve bunu şeyi de katmıyoruz, bunu ham maddelerde de aynı şeyler katılabilir
ya,
yani.
Bunu da katma, evet.
Ham madde yani, bu o kadar zincirleme bir şey ki hakikaten hani Kur'an-ı Kerim'de adafe mudafe diyor ya Rabbimiz, kat ve kat diye faizin özellikle fonksiyonundan haber veriyor. Yani bazıları da faizin fonksiyonunu kavrayamamış kişiler o adafe mudafeyi bir de maksatlı olarak farklı anlam vermeye çalışıyorlar. Ama bunu çok yakinen görüyoruz. Yani faizin ekonomide nasıl bir sarmal hareket yaptığını. Çığ geliyor. Yani bir bakıma özellikle dağın üstünde bir kar topu atarlar. Alta çığ şeklinde gelip alttaki bir şeyi, köyü yok edebilir belki. Tabii. Burada şu an üstten bir %1 gibi ya da 0 nokta bilmem kaç gibi gözüken bir faiz o kadar böyle o zincirleme bir reaksiyon gerçekleştiriyor ki en nihayetinde çığ gibi alttaki insanları ezip
şimdi
geçiyor.
Şu anda vatandaşı rahatlatacağız diye verdikleri bu faizi krediler çok kısa sürede Türkiye'yi çığın altına sokacaktır. Ama bundan kurtulmak istiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'de bunun yolları var. Çok kolaydır. Hiç
ben
sıkıntıya
gerek
yok. Ben zaten
Türkiye yıllardır hani bizi tanıyanlar şunu diyor olabilir. Hocam yıllardır siz aynı şekilde konuşuyorsunuz. Hiçbir şey de olmuyor falan. Tabii yıllardır Türkiye'nin başına eğer büyük bir şey gelmiyorsa mazlumla Türkiye'nin o olumlu yaptığı iş ben ona bağlıyorum açıkçası. Türkiye yurt dışındaki mazlumların peşine onlara çok koşuyor. Elinden geleni yapıyor. Rabbim onun şeyini herhalde. Çünkü çok büyük, ekonomide çok büyük hatalar yapılıyor. Çok
doğru,
büyük,
çok büyük hatalar yapılıyor.
Aşırı büyük hatalar yapılıyor. Yapılmaya da devam ediliyor. Onun şeyini affediyor diye düşünüyorum ben.
Bak şimdi ben bir örnek de vereyim şeyde izleyicilerimize. Bu kredi yani öyle bir şey ki bak şimdi mesela sen diyelim ki büyük bir iş sahibisin ama ben yaşanmış bir örnek vereceğim. Senin bir iş yerin var. Orada mal var. Mal üretiyorsun. Orada gayrimenkulüm var. Orada işçilerim var. Onlara maaş veriyorsun falan. Peki sen bir iş yeri sahibi olarak para üretebilir misin?
Mümkün değil.
Mümkün değil.
Üretsen kalpazan diye atarlar.
Öğretmen kalpazan diye atarlar ama bu para babalar üretiyorlar, onlar
Üretiyorlar.
alkışlanıyorlar.
Alkışlı. Ve bu ekonomi kitaplarına son derece meşru, normal bir hadise gibi geçiriliyor.
Çünkü o ilim diye öğretiliyor
Evet.
da milletin kafası böyle bozuluyor
Ve o
maalesef.
fakülteden çıkıp tamamen ona şartlandıran kişiler oluyor işte ekonomi bakanları,
İyi zaten o
ekonomistler,
şekilde o şey
müsteşarlar, bunlar yani hepsi.
onlar onu ilim zannediyor. Ya mesela bir bankanın genel müdürünü gördüm bir yerde. Ya dedim siz bunu nasıl yapıyorsunuz dedim. Siz Müslüman, siz de bir faizcinin Müslümanısınız. Abdestli namazlı faizcisiniz. Bu nasıl yapıyorsunuz dedim. Hatta bir ara Merkez Bankası'nı ziyaret etmiştim yıllar önce. Onun yönetim kuruluyla birkaç saat oturduk, konuştuk. Ya siz bu paraları nasıl yönetiyorsunuz diye şey yapınca hepsi şok olmuştu yani. Neyse o ayrıntılara
Sosyal
girmeyelim.
medyada son zamanlarda dolaşan bir yazı var öyle şey. İşte dinini tilkiden öğrenirsen tavuk çalmanın helal olduğunu öğretir
Çok
diye.
güzel.
Şimdi burada hakikaten ekonomiyi de bize bu işin tilkileri öğretiyorlar yani.
Evet. Şimdi bak bir gün birisi geldi benim yanıma. Dedi ki işte Avrupa'ya büyük ölçüde tekstil ihraç ediyor. Yani böyle üretilmiş tekstil ürünleri ihraç ediyor. Çok ciddi manada geliri var, sen onu tanırsın. Ama buradan ismini tabii ki söylemeyeceğim. İşte biraz sıkıntıda olduğunu, çok küçük bir paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani kendinin Avrupa'ya yaptığı ihracatın belki %2'si, biri civarında bir paraya ihtiyacı var. Nedir? Ya şimdi benim param gelecek Avrupa'dan. Acilen şu kadar paraya ihtiyacım var. Ben bunu kredi olarak aldım dedi bana. Ne dedim? Kredi olarak mı aldın? Sen bittin dedim ona. Müftülükte benim odamda sen bittin dedim. Bak dedim, bu krediyi alırsın. Şimdi şu kadar rakam diyorsun, sen para üretmiyorsun. O senin Avrupa'dan gelecek o paranda bir sürü harcanması gereken yerler var. Bu yarın şimdi 100 lira aldın, yarın bu adam 110 lira ister, 110'u bulamazsın. Bir başka yerden borç alırsın, ondan sonra başka yerden, sonra başka yerden. Sonra bu adam yıllar sonra vakfa geldi. Bana ne dedi biliyor musun? Hocam ben intihar edeceğim. Bana fetva verir misin? Hayırdır dedim ya. Hani sen büyük fabrikaları olan, büyük ihracat yapan bir adam. Şimdi cebinden bir akbil çıkardı yani bu İstanbul'daki otobüslere, belediye otobüslerine binerken kullanılan şey. Ben dedi Mercedes'ten başka otomobile binmeyen bir adam şimdi bu akbile muhtaç kaldım dedi. Peki ne olacak dedim. Dedi ki işte şu kadar ben eğer intihar edersem dedi. Çoluğum çocuğum sigortadan şu kadar 1.000 dolar yani şu kadar dolar alacak. Onun da borçları öderler. Artan kısımlar da rahat bir hayat yaşarlar.
Sigortasının caiz olup olmadığını da zamanında sormamış.
Hiç sormadı. Hiç. Sorar mı? Ondan sonra ben ona dedim ki ya senin çok güzel bir köşkün vardı. O köşke
Atatürk'te.
sen de büyük ölçüde sen de gelmişsin. Şimdi hatırladın o adamı da isimli şey yap. Senin çok güzel bir köşkün vardı. Satsana dedim onu. Olur mu ya? Şu kadar milyon dolar olan köşküme şu kadar para veriyorlar. Verir mi? Dedim git o paranın yarısına sat. Hakikaten gitti yarısına sattı. Şimdi şu anda artık rahatladı.
Riskte.
Huzurda ve gayet rahat bir şekilde yürütüyor. Bakın bu bir kanserli hücre gibidir. Çok küçük gibi gözüküyor ama bütün vücudu perişan eder bu faiz. Devletleri perişan eder, firmaları perişan eder, her tarafları perişan eder. Allahü Teala boşuna demiyor ki bu Bakara 279. ayette Ya eyyühellezine amenüttekullah. Müminler Allah'a karşı yanlış yapmayın. Ve zeru ma bakiye miner riba. Faizden arta kalan ne varsa hepsini bırak. Fe in lem tef'alu eğer bunu bırakmazsanız fe edenu bi harbi min Allah ve Resulü. Allah ve Resul tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. Savaşa girdiğiniz zaman, peki Allah ve Resulü'yle savaşa girdiği zaman onun kazananı kim olur?
Tabii ki
Allah olur. Kaybedeni sen olursun. Savaşa girdin, her şeyini kaybedersin.
Allah ve kitabıyla.
Canını da kaybedersin, malını da, her şeyini kaybedersin. Ha, ve in tuptum, tevbe ederseniz felekum ruhusen varlık, o ana mallarınız sizindir. La tazlimune ve la tuzlamun, haksıza uğramazsınız ve haksızlıkla yapmazsınız. Ne yanlış yaparsınız, ne yanlış, kimse size yanlış yapar. İşte şimdi biz bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yaptığımız zaman sonuç olarak, ben kısaca bir özetleyeyim bu şeyi, dersi. Allah-u Teala İsrailoğullarına iki kere hakimiyet sözü veriyor. Birincisinde Süleyman Aleyhisselam'la olan hakimiyet, çok büyük bir hakimiyetti. Ondan sonra yanlış yaptılar, Süleyman Aleyhisselam'dan sonra çok yanlış yollara girdiler ve Allah onlara büyük bir ceza verdi. Babil sürgünüyle bunu tattılar. Şimdi çevrelerinin, bakın şu ayeti tekrar şey yapalım, izleyicilerimize hatırlatalım. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ diyor İsra suresinde Allah-u Teala. Sonra size onlara karşı diyor bir kere daha, yani insanlara karşı bir kere daha üstünlük vereceğiz diyor. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَنْوَالِمْ اَبَن۪ينَ evlatlarınız ve mallarınız konuda size destek vereceğiz. Yani mesela bugün İsrailoğulları nüfus olarak da çok ciddi manada arttılar. Yani bütün dünyanın birçok yerlerinde. Ama esas ondan sonraki ifade şu ayet-i kerimede, ve ceallâkum ekthera nefira, sizi nefir bakımından daha üst yaptık. Nefir kelimesi asker olabilir. Bugün para babaları Rusya'yı da, Amerika'yı da, Avrupa'yı da, herkesi boyunduruk altına aldıkları için istedikleri gibi onları kullanabiliyorlar. Ama nefir kelimesi cemaat, destekçi manasına da gelir. Ve hep herkesi etrafına toplanmışlar. Çünkü herkes tesir etmişler. Biliyorsun Türkçe'de bir söz vardır. Borç yiğidin kamçısıdır derler. Bir millet zanneder ki iyi bir şey. Yahu kardeşim, yiğide kamçı vurulur mu? Ama borçlanır, köle haline getirirseniz yiğidi kamçılarsın da kılıçla da vurabilirsin. Evet. Bugün işte yiğitler bu para babaları tarafından kamçılanır hale gelmişlerdi. İstedikleri tarafa sürüyorlar. Şimdi ekstere nefira ifadesi çevre bakımından çok daha güçlü hale geldi. Şimdi bugün İsrailoğullarının bugünkü gücü Süleyman Aleyhisselam zamanındaki güçleriyle kıyas edilebilir mi? Bak Süleyman Aleyhisselam zamanında daha Belkıs'ı Süleyman Aleyhisselam şeyden öğrendi. Hüthüt'ten öğrendi. Ama bugün bu internet hakimiyetleri olduğu için dünyanın her noktasından her an haberleri oluyor. Kimin ne durumda olduklarını gayet iyi biliyorlar. Onun için bakın ekstere nefira kelimesi de tahakkuk etmiş mi? Bak şöyle etrafınızdaki sizin cemaatiniz ya da sizin çevrenizdekilerin destekçilerinizin sayısı çok daha fazla. Süleyman Aleyhisselam'a kıyasladığı zaman o öyle. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki اِنَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ İyi davranırsanız kendinize. Yani Allah her zaman bir çıkış yolu bırakıyor. Hiçbir zaman insanları şey yapmıyor. Yani çıkışsız bırakmıyor. Ama ve in ese'tum kötü davranırsanız felaha gene kendiniz çekersiniz. Fe izâ câe vâdul âhira. O son vaat. Şimdi şu anda İsrailoğullarının sonu da, yani şeyde işte kapitalist sistemin sonu, onların da sonu olacak. O geldiği zaman liyesu vucuhukum, yüzlerinizi kara etsinler. Yani mesela şu anda dünyada bütün ülkelerde geçerli hukuk işletilecek olsa siz misiniz kanunsuz olarak para üretip para basıp da millete faizli olarak veren, hadi bakalım bütün bu alacaklarınız silindiği gibi şu kadar da borçlusunuz denecektir. Şimdi yüzleri tüm dünyaya karşı kara çıkarılacaktır. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّةً İlk girdikleri gibi, yani o Buhtun Nasr ya da Nabukadnezar zamanında girildiği zaman gibi girsinler. Yani siz Kudüs'ü de kaybedeceksiniz. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا Hakim oldukları her şeyi yerle bir etsinler. Yani sizin hakimiyetinizi hiçbir şey bırakmayacaklar demektir. İşte burada onların önünde de hala kurtuluş yolu vardır. Kurtuluş yollarının tek şeyi Allahü Teala'nın şeyde belirttiği gibi Nisa suresinde az önce okumuştuk. Ne diyordu orada? Diyordu ki illellezine
Nisa kaçtı?
175. ayet olacak. 175 veya 176. Burada diyor ki işte lakinir rasihun illa değil lakine. Lakinir rasihun fil ilmi minhum. Bu İsrail oğullarında hani bu Tevrat bilgisinde çok sağlam duruşlu olanlar. Tevrat bilgisini Tevrat'a sağlam inanıyorsa Kur'an'a inanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Vel mu'minune bide müminler yu'minune bime unzile ileyk. Onlar yani çünkü onların hepsi aynı değil Yahudilerin. Hristiyanların da hepsi aynı değil. Onlar sana indirilene inanırlar, senden önce indirilene inanırlar, namazlarını sürekli ve tam kılarlar, zekatlarını verirler, Allah ve ahiret gününe inanırlar. İşte diyor onlara çok büyük bir karşılık vereceğiz. Onun için bunların hepsinin de önünde büyük bir kurtuluş umudu da var. Eğer isterlerse bu noktaya da girebilirler. Bu o sıkıntıdan da tamamen kurtulur ve Allahü Teala'nın nimetiyle yüz yüze gelmiş olurlar. Ve inşallah her defasında tekrarladığımız son şeyi şey yapalım. Allahü Teala bu dinin tüm dünyaya hakim olacağını bildiriyor ayetlerde. İnşallah o da o hakimiyette yani Allah'ın kitabını tüm dünyaya tebliğ etmekte bizlere nasip olur. Bütün arzumuz o. Ne diyor Allahü Teala şeyde mesela o ayetlerden bir tanesi Tevbe suresi 33. ayet ne diyor? Orada diyor ki هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Resulünü bu şey rehberle yani Kur'an'la gönderen odur. Tüm dinler üzerine hak dinle gönderen odur ki tüm dinler üzerine hakimiyetini kursun ve velev keriyel müşrikün isterse müşrikler ondan hoşlanmasınlar. Dolayısıyla şimdi inşallah bu noktada Cenab-ı Hakk'a tam teslim olan kişiler olarak bu nimetten de hem dünyalık hem de ahirette olmak üzere yararlanırız. Ve Yahudiler için de Hristiyanlar için de Cenab-ı Hakk'ın çağrısı işte az önce okuduğum ayette söz konusudur. Kendi kitaplarına tam uysunlar. Kendi kitaplarına tam uydukları zaman Kur'an'a uymak zorunda olduklarını öğrenecekler ve dünya hakimiyetinden kesinlikle pay alacaklardır. Allahü Teala onlara da hem dünyada hem de ahirette çok büyük bir karşılık verecektir. Cenab-ı Hak bizleri kendi emrine tam teslim olan İbrahim Aleyhisselam gibi dini yaşayan kullarından eylesin. Allah yardımcımız olsun.